Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhabalar.
Merhaba, nasılsınız?
Kimler? Sizler nasılsınız? Eğer beni
Bizler.
tanıyacak olursam ben iyiyim.
Sen ve diğer dostlarımız.
Cevap gelmiyor kanka.
Ben iyiyim. Çok iyiyim. Sen nasılsın sevgili Denizciğim?
Ben iyiyim de sen niye çok iyisin? Hayrola sen çok iyi olmazsın.
Çünkü ben izin aldım bu hafta.
Oo.
Herkes çalışırken ben yatıyorum. Ben galiba çalışmak istemiyorum ya. Bunu buldum. Yani bu hafta üçüncü günüm şu gün. Aşırı mutluyum. Yani...
Neyse bu sonuca ulaşman iyi olmuş.
Evet ama tabii bu biraz erken yani. Emekliliğime daha çok var çünkü. Bilmiyorum nasıl çözeceğiz bu konuyu. Tavsiyesi olan varsa lütfen bize yazsın. Olcay nasıl hayatı idame ettirebilir.
Ama bu arada bir şey
Çok.
söyleyeceğim. Olcay bayramda çalıştı. Kendisi İtalya'da
Ha evet.
fuarlardaydı.
İtalya'da fuar şey var. Bak bunu anlatayım da sevgili dinleyicilerimiz yayıncılıkla ilgili biraz daha bilgi sahibi olsun. Gerçek yayıncılıkla ilgili. Türk yayıncılarında şöyle bir şey var dostlar. Sizi yurt dışına yani Deniz bilmez şimdi Deniz'i yurt dışına göndermiyorlar çünkü yurt
Benim
içinde varoş fuarlarına
maksimum
gidiyor.
Diyarbakır, Bursa, İzmir.
Şimdi işte telif işleriyle uğraşıyorsanız yurt dışında belirli fuarlar var. En önemlilerinden biri Frankfurt Fuarı var işte Ekim'de. Nisan'da şey Londra var. Bir de işte Bologna Fuarı var. Bu da şeyde çocuk kitapları için çok önemli bir fuar. Neyse daha bir sürü fuar var da yani en önemlilerini sayıyorum. Türk yayıncılarında şöyle bir şey var. Siz sanki başka türlü yurt dışına çıkamayacakmışsınız gibi sizi o fuarlara gönderdiklerinde böyle şeyler. Seni fuara gönderiyoruz ya. Daha ne yapılabilir? Yani sen sayemizde yurt dışına çıkıyorsun diye bir şey oluyor. Ben bunu böyle ilk gördüğümde yani hayatında belirli aralıklarla yurt dışına çıkmış bir gençliğim vardı. Böyle şoka girmiştim. Ya abi ben zaten oraya gittim. Yani niye şimdi niye bunun havası atılıyor şu anda diye. Böyle çok çirkin bir detayı var Türk yayıncılarında. Allah'tan bu çalıştığım şirkette böyle bir vizyonsuzluk yok ama %80'inde olduğuna eminim yani. Seni fuara gönderiyoruz. Seni pislik fakir.
Sanki şey de fuarda da böyle işte çılgınca marka alışverişleri yapıyorsun, işte çantalar alıyorsun, tek örneğim çanta ve bunu şirket karşılıyormuş gibi.
Ha evet sanki ya. Abi uçak biletini alıyorsun. Alacaksın tabii beni fuara gönderiyorsun ya. İt gibi çalışıyorsun orada yani. Çok ilginç. Ben de artık sıkıldım zaten. Ya artık benim 100. fuarım falan bu. Hep aynı şeyler. Zaten bence pandemiden sonra böyle her işimizi Zoom üzerinden halledebildiğimiz için kalkıp da buradan kilometrelerce öteye gitmenin son derece saçma olduğunu düşünüyorum. Ya bir de bu da yine yayıncılık şeyi. Oraya gitmenin tek amacının da bir araya gelip işte içki içmek olduğunu da biliyorum. Ve bunları da yapmıyorum yani. Ben akşam partilerine gitmiyorum fuarlarda. Çünkü çok saçma. İnsan iş arkadaşıyla yoğun bir şekilde içki içmemeli bence. Benim iş ahlakıma aykırı. Ve çok çok gereksiz yani. Boşu boşuna gidiyorsun. Zaten ilk kez fuara gelmiş böyle tipler var. Çipil çipil gözleri böyle. Benim fuarım. 15 yaşında böyle. Benim ilk fuarım. Peki falan. Böyle.
İçime doğru yürüdüm. Biz de aslında eski iş arkadaşıyız ya. Ben dedim içmeyeceksin.
Kardeşim senle her türlü içerim. Ya öyle gittik geldik yorulduk. Ben ne oldu? Abi İtalya'da tam 4 kez bisikletten düştüm. Bunu anlatmam gerekiyor. Tabii ki Deniz bunu biliyor. Şimdi şöyle İtalya bu bizim hani işte martılar vardı ya. Var hala galiba İstanbul'da. Onların bisiklet versiyonları var. Çünkü martı yasaklandı şeyde. Martı gibi işte scooterlar yasaklandı Avrupa'da. Bunun bisiklet, elektrikli bisiklet versiyonları. İşte QR okutuyorsun, biniyorsun, sonra tekrar okutuyorsun, kapanıyor falan filan. İnanılmaz ağırlar ve ben çok uzun zamandır bisiklete binmiyorum. Abi ben o kadar güzel düşkünüm, o kadar tertemiz düştüm ki. O bisiklet benim üstüme düştü. O ağır olduğu için ben onun altında ezildim. Beni dövdüler, dövdüler. O kadar güzel düştüm ki.
Sen İzmir'de de bisiklete biliyor musun? Aktif olarak kullandın bir araç mı?
Hayır, onu o işi Tunç Soyer başkanımıza bıraktık. Bir tek o kullanıyor. Kullanıyordu.
Peki Büyükada'ya da gidince kafana çiçekler alıyor musun? Güzel tatlılar yapıyor musun?
Tabii, yapıyorum. Ama arkadaş her yerde inatla da böyle yenilen pehlivan güreşir doymazmış hesabı. İnatla bindim. İnatla tekrar tekrar düştüm. Herkesler bana güldü. Ben de güldüm. Kahkaha, şamata. Tam böyle yaşlı eğlencesiydi ya. O kadar kendime güldüm ki ve sol bacağımın altı tamamen mor. Sağ bacağım işte ya kanamalı falan bir şeyler oldu. Ve ben hala mutluyum.
Tabii ki mutlu olacağım. Bana yaralarını yolluyor olacak. Böyle şey bir gün yolladı. Ertesi gün herhalde azalmıştır diye bakıyorum. Yine düşmüş, yeni yara etmiş yarasına.
Ya ama şöyle bir saçmalık, şimdi elektrikli bisiklet herhalde daha bir farklı bir şey mi oluyor bilmiyorum ya. Zaten yüksek abi, ben o kadar uzun bir insan değilim. Allah aşkına, bir de inanılmaz profesyoneller abi, kırs kırs kırs kırs her yerde gidiyorlar. İnan, böyle daracık daracık yollar, şey bisiklet yolları, ben strese giriyorum. Ya böyle düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Ve böyle şey, mesela küçücük bir çıkıntı vardı. Dedim ki ya bu bisiklet bunu aşması lazım yani. Oraya doğru sürüyorum, hani şeyden böyle hani yükseltiden gitmiyorum. Kaldırıma çıkacağım. Ama şu kadarcık kaldırım yani. Sürdüm abi, laps bir döndü çat bir. Komik. Komik, güldüm. Yani buna gülünür çünkü. Öyle işte.
Bu
Tane
süreç
maceralar.
ya dur ben de başıma gelen bir şey anlatacağım.
Evet lütfen.
Ama benimki sıkıcı. Böyle bir eğlenceli bir şey yok. Hayır kötü bir şey değil. İşte The Voice izliyorum ya ben cumartesi onu izleyeceğim yine falan filan. Neyse The Voice garip bir şekilde Türkiye'den açılmıyor. Yani garip değil de Fransız yayıncı işte Fransa dışında hakları vermemiş. 2025'te verecekmiş ama araştırmama göre. Neyse ne boş bir insanım araştırdım şey yapar. Geçen cumartesi bu arada Fransa ile Türkiye arasındaki saat 1'eymiş. Ben de bunu The Voice'dan fark
Evet.
edip biliyorum. Aynen. Geçen izleyeceğim işte cumartesi günü. Link açılmıyor. Yani linkin açılmadığı çok oldu ama bir sürü link bulabiliyorum. Hiçbiri açılmıyor. En son ne yaptık biliyor musun?
Ne
VPN kurduk
yaptın?
telefonuma. Yani bu bir insan için normal bir şey olabilir ama ben şimdiye kadar hiç VPN kullanmamıştım ve bu olay için VPN kullanmam ve paralı bir şey aldım. Bir hafta free'si vardı. Alarmı kurdum. Cumartesi bittiğinde onu sıfırlayacağım. Bir onun VPN'inden gireceğim ve bir hafta daha böyle idare edeceğim. Bilginiz olsun istedim.
Ya güzel kardeşim benim. Bu şeyi, yani şu detaya ben takıldım. O sıfırlama detayına takıldım. Bunun senin iş, ha, yani ne kadar iş disiplini olan bir insan olduğunu belirtiyor. Çünkü ben bunu yapmadığım için 880 TL gol yemiş bir insanım.
Ah kardeşim, neye üyesin
Evet.
ben bilmiyorum. Ben hatırlatırdım
Ya
sana.
saçma sapan bir şeye üye olmuşum abi. Böyle bir şey denemişim yani ve unutmuşum bunu. Tabii ki her şeyi unuttuğum gibi onu da unutmuşum. Ekstremde gördüm 880 TL'yi, böyle bir tam gün üzüldüm buna, böyle içim, çünkü neden? Sevgili dostlarımız bunu bilmiyor olabilir ama bizler, Deniz ve ben, bankadaki işlem ücretini ödememek için gider evden dışarı çıkarız, gerek yürürüz, gerekirse arabamıza bineriz, benzin harcar, daha fazla para veririz ama o ATM'den işlemimizi yapar, evimize geri döneriz. O işlem ücretini ödememek için.
Boşa verilecek tek bir kuruşum yok. Hiçbir zaman.
Tek bir kuruş.
Hiçbir zaman.
880 TL. İçim acıyor, içim. Yanıyor şu göğsüm yanıyor yani.
Ah, bir de 880 çok kötü ya. Yani o
Kötü abi.
psikolojik sınır kaç? Kaçtan sonrasını üzülürüz? Ben mesela 100 liradan sonrasını üzülüyorum. 100 liraya kadar çok üzülmem.
Kesinlikle 100'den sonra çalışır. 3'e çıktı mı o hane?
Evet.
Şuram,
100
şuramda
dahil
böyle bir
belki de. Evet.
100 dahil ya. 100 dahil. Çok üzücü.
Neyse, başlayalım mı galiba?
Başlayalım. İnşallah Cem'den dinleden almışsındır kankacığım bu.
Söyleyeceğim. Zaten bizden daha eski ve daha profesyonel, mutlaka
Evet,
gidiyorsunuz. Cem'den Dinle diye bir YouTube kanalı var. Spotify'da da galiba iki tane kanalı var. Biz de ara ara dinliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Biz özellikle son bir yıldır falan, yani ilk o çömezlik şeylerini açtıktan sonra, bu bölümü kim yaptı diye ben hiç bakmıyorum. Niye bakayım ki, herkes yapsın, bana ne yani. Neyse.
yani şeye bakıyoruz böyle hani çok biz direkt hani işte yurt dışı kaynağından vesaire baktığımız için hani karşımıza hani o yurt dışı aramalarında direkt Türkçe bir şey çıkarsa onu zaten artık hani herkes böyle konuşmuş ve yazmış oluyor. Onları yapmıyoruz ama yani böyle tek oturup ya bunu kim yapmış vesaire demiyoruz tabii ki. Cem'den Dinle'den Deniz'in de dediği gibi çok da sevdiğimiz bir
Evet
şey.
evet şey, karşılıklı takipleşiyoruz zaten. Geçen
Evet.
bölümle ilgili şey, böyle Cem'den Dinle'den çalmışsınız gibi yorumlar geldi. Öncelikle yani bunu muhtemelen ailesinin evinde, odasında oturan bir ergen yazıyor. Şunu söylemek istiyorum tatlım, biz 12-13 senelik yayıncıyız. Biz kimseden bir şey çalmayız. Telifi falan da senden öğrenecek değilim yani. Bu arada ben hakikaten sinir
Aa,
oldum ilk buna. Yani
Deniz benden daha sert çıktı ilk defa.
hayır, hakikaten böyle, yani klavyenin başına geçtim diye biz küfür
Evet.
olmadığı sürece yorum silmiyoruz. Şimdiye kadar da hiç küfür gelmedi, hiç yorum silmemiş bile olabiliriz. Böyle bir demokrasi, özgürlük tanıyoruz diye kafamızın üstüne çıkamazsın. O yorumların çoğunu ibret olsun diye orada tutuyorum. Bakıp bakıp gülüyoruz, sonra bilginiz olsun.
Çok güzel söyledi. Bunun üstünde söyleyecek tek bir yorum yok. Ben Cem'den Dinle'ye buradan kaptanlar adına selam gönderiyorum. Çok sevdiğimiz bir içerik sağlayıcı. Çok da güzel bölümler yapıyor. Zaten konuşuyoruz. Zaten iletişim halindeyiz. Yani sizin bilmediğiniz daha biz çok insanlarla iletişim halindeyiz. Merak etmeyin. Buna Sevil Atasoy da dahil. Bunu da hani şöyle bir ufak hatırlat. Bazen böyle şey ayarlar kaçıyor. O ayarları güzel yapmak lazım. Hani kim olduğumuzu tekrar hatırlatalım ve devam edelim. Hadi bakalım başlayalım bölüme.
Evet, hazır böyle bayram tatili, bazılarımız denize girdi, bazılarımız hava aldı, adalara gitti, ne bileyim dışarıda bir güneşi gördük ya. O yüzden biz biraz yazlık bölüm yapalım istedik aslında. Bu bölüm sizi Virgin Adalarına götürüyorum. Virgin Adaları neresi ve nasıl yönetilen bir yer falan, bunu çok detaya girmeden, sıkmadan size biraz anlatmak istiyorum. Çünkü enteresan buluyorum yani böyle. Batı Hint adalarında, işte okyanusla da birleşen böyle dünyanın ortasındaki bir yer, nasıl yönetilir? Şimdiye kadar kimler yönetmiştir? Çok azıcık anlatacağım size. Bu arada dur, tamam, onu birazdan söylerim. Virgin Adaları efendim, Batı Hint adalarında Porto Rico'nun 64 ila 80 kilometre doğusunda yer alıyor. Yaklaşık 90 küçük ada, adacık, koy ve kayalıktan oluşuyor. Bu adalar, bunu söyleyecektim değil mi, İki grup halinde yönetilmekte. İngiliz Virgin Adaları var ve Birleşik Devletler Virgin Adaları var. Bunlar zaten alt alta. İngiliz olan 4 büyük adadan ve 20'den fazla ıssız olan 32 küçük ada ve adacıktan oluşan bir İngiliz kolonisi doğal olarak. Diğeri ise bizim bahsedeceğimiz o, ABD İçişleri Bakanlığı tarafından tüzel kişiliği olmayan bir bölge olarak yönetilen ikinci grup. Burası da 3 büyük adadan ve toplam 133 mil karelik bir alana sahip olan 60 küçük adacık ve koydan oluşuyor. Tahmini nüfusu sanırım 100 bine yakındı. Virgin Adaları her yıl çok sayıda turisti ılık sularında yüzmeye ve kumlu plajları ve limanları sık sık ziyaret etmeye çeken davetkar subtropikal iklimiyle dikkat çekmekte. Bunu tabii ki bunların turizm sitesinden aldım. Turizm endüstrisi dışında da adaların çok az ekonomik kaynağı var. Maliye yardım sırasıyla Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanmakta. Tatlı su biraz sıkıntı burada. Ve son yıllarda adaların sakinleriyle Karayiplerin diğer bölgelerinden, özellikle Birleşik Devletler Virgin Adalarına iş aramak ve daha iyi yaşam koşullarını güvence altına almak için göç eden insanlar arasında bazı gerginlikler ortaya çıkmış. Yani okyanusun ortasında da her yerde aynı dertler var açıkçası. Demin söylediğim gibi çok küçük bir tarihini anlatmak istiyorum size. Uzmanlar günümüzdeki ABD Virgin Adaları olarak bilinen 3 ana adaya ilk yerleşenlerin Arawak halkı olduğunu düşünmekte. Adalara muhtemelen 1000 yılı civarında Güney Amerika'dan yolculuk ederek gelmişler. Bu arada Porto Rico'nun Taíno halkı Arawakların bir alt grubuymuş. Bu da genel kültür olarak kenarda dursun. Sonra 15. yüzyılda Karibs adlı savaşçı bir kabile adaları işgal ediyor. Daha sonrasında Kristof Kolomb 1493 yılında bugün Saint-Croix olarak adlandırılan adaya geliyor ve Adalar Kümesi'ne bir Roma Katolik azizinin onuruna Virgin Adaları adını veriyor. Halk 60 yıldan fazla bir süre kaşiflere karşı savaşıyor. Ancak 1555'te İspanyol kralı yerlileri öldürmek ve bölgeyi ele geçirmek üzere buraya bazı kuvvetler gönderiyor. Sonraki yüzyıl boyunca Avrupalı yerleşimciler de buraya geliyor ve Afrika'dan köleleştirilmiş insanları da gelmeye zorluyorlar. Bu süre zarfında kimler sömürüyor burayı? İşte İspanya, Fransa, İngiltere, Danimarka ve Hollanda ülkeleri burada şeker, pamuk ve başka mahsuller yetiştirebilmek için işte buranın sahibi ben olacağım diye savaşıyorlar. Bence ilginç olan kısma şimdi geliyoruz. Şimdi beni daha dikkatli dinleyin. 1754 yılında Danimarka bu adaların kontrolünü ele geçiriyor ve ismi Danimarka Batı Hint Adaları olarak değişiyor. O dönemde adalar Amerika kıtasında köle ticareti için bir merkez görevi görüyordu. Ancak 1848'de General Butoh olarak bilinen köle işçi John Goblet, Saint-Croix'da tarihi bir isyana öncülük ediyor. Ve bu ayaklanmayla 3 Temmuz 1848'de tüm adalarda kölelik kaldırılıyor. Ve 1917 yılında Amerika Birleşik Devletleri adaları Danimarka hükümetinden satın alıyor. Çok iyi değil mi ya? Danimarkalılara bayılıyorum. Kardeş, hiç savaşamam. Parayı ver.
Evet. Alayım canım, alayım.
Gerçekten. Peki Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak bu adaları? Tabii ki Birinci Dünya Savaşı sırasında adaların konumunu işte koylarını donanma savaş gemileri için kullanmak istemiş. Bu kadar genel kültür yeterli diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi eskiden işte yerel bir halk varmış. Sonra herkes buraya kendi halkını sürmüş. İşte legal köleleri yollamışlar. Sonra kölelik kalkmış. Sonra Danimarka ele geçirmiş. Sonra da Amerika'ya satmışlar. Şimdi size Sam Hestop diye birinden bahsedeceğim. Sam aslında Southampton, Hampshire, İngiltere'de doğmuş biri. 1979 doğumlu. Spot ışıklarından uzak bir hayatı var. Onunla hayatına dair çok az bilgiye rastladık. Böyle bayağı 3-4 tane farklı kaynaktan araştırmamız gerekti. Kendisi Karayipler çevresinde günlük charter gemilerinde şef olarak çalışıyor. Bundan önce de uçuş görevlisi olarak çalışıyormuş. 30'larında da aslında şöyle uçuş görevlisiymiş. Sonra bu işi bırakmış, kısa bir süreliğine call center'da çalışmış. Sonra bu hayatın ona uygun olmadığını fark edip gemilerde, işte teknelerde, katamaranlarda çalışmaya başlamış. Çok enerjik biri, sadık bir arkadaş. Gerçekten arkadaşlarının anlattığına göre herkes için her şeyi yaparmış. İşte inanılmaz bir yaşam arzusu varmış. Her zaman seyahat etmeye hazırmış. İşte Karayipler'de yaşıyor zaten. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak ve yeni deneyimler yaşamak istiyor. Bu yüzden de dediğim gibi Karayipler'e gitmiş. Şimdi 2019 Aralık ayında Sam Flora adında İngiliz bir kadınla tanışıyor. Kendisi de İngiliz zaten. Hemen arkadaş oluyorlar. Flora kiralık bir yatta şef olarak çalışıyormuş ve Sam'ı da 2020 Temmuz ayında teknesinde kalmaya davet etmiş. Burada bir süre beraber yaşıyorlar bu iki arkadaş. O sıralarda Sam Tinder'dan Amerikalı bir adamla eşleşiyor ve onlar sevgili olmaya başlıyor. Kendisi Amerika Michigan'lı Ryan Bain. İkisi birbirlerine deliler gibi aşık oluyorlar. Ryan ne iş yapıyor? Ryan'ın Siren Song adında lüks bir katamaranı var. Tabii ki ayrıca kendisi kaptanlık yapıyor. Sam da diğer İngiliz hanımla beraber işte gemilerde çalışmaya başlamıştı. Bu teknede de şef olarak çalışmaya başlıyor. Flora'ya göre, diğer İngiliz arkadaşına göre birbirleri yani beraber olmalarının tek yolu zaten bu. Yani birbirlerini tanıdıklarından beri asla birbirlerinden ayrılmıyorlar. Ve beraber de aynı teknede çalışmaları çok doğal. Çünkü ikisi de tekne insanları, bot insanları, yat insanları artık ne derseniz. Peki Flora'ya göre Sam nasıl biri? Neden Flora'ya göre diyorum? Unutmayın ki her zaman kızların en yakın arkadaşları sevgilileriyle ilgili her detayı bilir. Öyle değil mi olacak?
Evet, bu çok net bir
Yani bu çok nettir. Hatta şöyle söyleyeyim. Böyle
bilgidir.
sadece sevgili konusu da değil. Tatilde mesela hiç kimseyle konuşmadığımız zamanlar olur ya, orada bile mesela ben olcaya ilgisini çekiyorum bilmem ama günümü nasıl geçirdiğime dair bir
Tabii
paragraf yazı atıyorum.
ki. Tabii ki. Çünkü onu merak ediyorum ben de. Ayrıca ya bence en şeyi yani sevgililerle ilgili ya da eşlerle ilgili her detaya hakim olmanın en zor yanı. Sonra onlarla birlikte bir araya gelindiğinde bütün bilgileri biliyorsun ve bilmiyormuş gibi davranıyorsun.
Tabii, garip bir mahcubiyet oluyor değil mi? Tatlım, çorabını düğmece nerede bıraktığını
Evet,
biliyorum. Merhaba, nasılsın?
her şeyi biliyorum.
Neyse, Flora arkadaşı yani. Bu kaptanla ilk tanıştığında ne düşünmüş? Çok sevimli biri olduğunu düşünmüş. Karizmatik biri, dışa dönük ve etrafında olmak eğlenceli. Ve hakikaten de arkadaşı Simon'la beraber çok yakışıyorlar. Flora'nın da bir sevgilisi var. İşte birlikte de zaman geçiriyorlar. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Ralph gerçekten iyi biri gibi gözüküyor. İşi ve tutkusu onu egzotik yerlere götürüyor. Ve büyük olasılıkla o da Sam gibi normal bir işte standart bir hayattan hoşlanmıyor. Yani bizim gibi 9-6 çalışmak ya da karada olmaktan hoşlanmayan insanlar bunlar. Daha farklı insanlar. O yüzden birbirlerini bulmaları ilk aşamada onlar için şahane. Neyse, ilişkilerini biraz ilerliyor ve 7 Mart 2021'deyiz. Sam ve Ryan katamaranda yaşıyorlar biliyorsunuz. Akşam bir yemeğe gidecekler. Katamaranın demirlediği yerin yakınlarındaki bir restorana gidecekler. Tabii ki bir botla gidecekler. Saat 9:43 gibi botla buraya gidiyorlar. 420 Two Center. Türklerin şeyi çok komik değil mi? Bir İngilizce yazı görüp şey görünce, rakam görünce direkt 420 Two Center, 420 demek aklıma gelmiyor mesela. 420 Two Center
Ne
demek aklıma
diyeceksin
geliyor.
ya, Allah Allah. Mis gibi Türkçe okuyacaksın tabii.
Evet, bir tane barda akşam yemeği yiyorlar. 420 Two Center diye bir yerde. Ve sonra tekneye gece 2:30'da dönmek üzere saat 22 gibi buradan ayrılıyorlar. Oradan işte başka bir bara gittikleri de düşünülüyor. Tam olarak bunun detaylarını bu aşamada en azından bilmiyoruz. Bildiğimiz şey akşam yemek yendi. Bir şekilde tekneye kaçta olduğunu bilmiyoruz. Dönüldü ve ertesi sabah oldu. Ertesi sabah Ray adaya tekrar geri dönüyor ve iskeleye gittiğinde polisi arayarak, iskeleden polise giderek kız arkadaşının kayıp olduğunu ve denize düşmüş olabileceğinden korktuğunu söylüyor. Ryan'a göre akşam yemeğinden sonra katamarana geri dönmüşler ve gece 2 gibi uykuya dalmadan önce Netflix'te bir film izlemişler. Ryan teknesinin çapa alarmının sesine uyanmış ve o sırada kız arkadaşının Simon teknede olmadığını fark etmiş. Ancak kızın cüzdanı, cep telefonu ve pasaportu hala teknedeymiş. Bunların hala teknede olduğunu iddia ediyor. Ryan'ın anlattıklarına göre bunları bir polis de anlatıyor. İşte kız arkadaşım yok, işte denize düşmüş olabilir, endişeliyim diyor. Polis ona diyor ki Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenliğiyle irtibata geç diyor. O da teknesine dönüyor. Ancak tekrardan şunu söyleyeyim. Sabahtan iskeleye gitmişti, bunu söylemişti. Fakat saat 11:45'e kadar sahil güvenlikle irtibata geçmiyor. Yani gece bunu fark ettikten sonra, yani totalde şunu söyleyeyim, yanlış ifade etmeyeyim. Totalde 9 saat boyunca yetkililerle irtibata geçmiyor. Ve neden bu kadar beklediğine dair kimsenin bir fikri yok. Peki sahil güvenlikle temasa geçtikten sonra ne yapıyor? Sahil güvenlik görevlileriyle temasa geçtikten sonra onlar arasındaki ilgili ekip katamarana 2 kez gidiyor aslında. Ve ikinci seferde kendilerine polis memurları eşlik etmiş. Neden biliyor musunuz? Simon kaybolmasını bildirdikten sonra Ryan herhalde kızın kaybolduğunu resmi olarak bildirmeden önce bununla uğraşıyordu. Hemen bir avukat bulmuş. Bu arada avukatı kim biliyor musunuz? Biz bunun bölümünü hiç işlemedik. Bir sürü yerde var zaten. Belki işleriz de, yani Epstein davasındaki Gülen vardı ya, onun avukatı. Yani en zenginlerin en iyi avukatlarından. Bir şekilde bu avukatı buluyor ve kız arkadaşının denize düştüğünü düşünen biri için inanılmaz hızlı bir karar. Yani kız arkadaşının denize düştüğünü düşünüyorsan onu ararsın değil mi? Olcay, avukat tutmazsın yani, başka bir ülkede olsan da ilk tepkin bu mu olur?
Tabii ki yani zaten endişeyle, telaşla bir şeyle arıyor olman lazım. Ne bileyim, gidip en zenginlerin avukatını bulmazsın yani. Gerçi katamaranın var, çok da uzun sürmemiştir onu bulman ama...
Demin söylediğim şey dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Sahil güvenlik görevlileri ilgili katamarana 2 kez gitmiş ve ikinci de polis ona eşlik etmişti. Neden biliyor musunuz? Sahil güvenlik Ryan'ı ilk sorguladığında Ryan inanılmaz sarhoşmuş ve onlara kendi çağırdığı sahaya güvenliği sizi gemimde istemiyorum deyip içeri girmelerini reddetmiş. Memurlar yine de teknenin üst güvertesine girdiklerinde demiş ki avukatım buraya girmenize izin vermiyor. Neyse tamam diyorlar, bir şekilde çıkıyorlar ama artık şöyle bir şey var. Ryan Bain şüpheli kişi. Neden? Çünkü kayıp biri var. Yani legal olarak neden? Kayıp biri var ve bu kayıp kişiyi en son gören kendisi. Kayıp kişiyi son gören olmasına rağmen, yani şüpheli olmasına rağmen, yerel polis ikinci kez de geldiğinde katamaranı hiçbir şekilde arayamıyor. Çünkü araması için arama emri çıkartması lazım ve mahkemeye gidip katamaranı aramak için bir nedeni olduğunu söylemesi lazım. Çünkü bu henüz bir ceza davası değil. Ama şunu da söylemek lazım. Normalde böyle olaylarda, bizim işlediğimiz olaylarda da nasıl olur? Yani zaten kişi kendisi gitmiş, bu kişi kayıp demiş. Polis de işbirliği yapması gerekir. Yani Ryan'ın zaten kendini temize çıkarmak için, ya arkadaşım boş ver burayı, katamaranı niye arıyorsun? Git denizde benim kız arkadaşımı ara demesi lazım. Ya da hadi tamam hızlıca katamaranı ara, bitir bu işi, kızı arayalım artık diyor demesi lazım. Ama bu olmuyor. Ve size bir şey söyleyeyim, olay sonuna da spoiler olsun bu. Bu arama izni hiçbir zaman çıkmıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu katamaran aranmıyor. Evet efendim, bu sırada Sem'in ailesi ne yapıyor tabii ki? Ondan birazcık bahsedelim. Sözü Olcay'a vermeden önce çok kısa bundan bahsetmek istiyorum. Sem'in ailesi tabii ki paramparça olmuş durumda. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar ve ABD Virgin Adaları'ndaki polis departmanı çalışmalarından hiç memnun değiller. Hemen kendilerine özel bir dedektif tutuyorlar. Bu dedektifle hala çalışıyorlar bu arada, günümüzde 2024'te de. Çünkü bölümün sonunda annenin geçen ay verdiği bir röportajdan bahsedeceğiz. Orada da bu kişiden bahsediliyor. Bu özel dedektif David Johnson. Kendisi ayrıca eski emekli bir Metropolitan Polisi cinayet masasının da komutanıymış. 15 ay boyunca bu davada çalışıyor ve davayla ilgili şunu söylüyor. Adadaki polislerle çalışmaya çalışıyorum ama onlarla iletişim kurmak inanılmaz zor diyor. Mesela olaydan birkaç ay sonra 2021 Kasım ayında bir şekilde büyük suçlar ekibi ortaya olaya karışıyor ve işte özel dedektifle dahil iletişime geçeceklerine dair söz veriyorlar. Ama 2022 Mart ayında hala bekliyormuş bunu. Yani o sıralarda artık kaç ay olmuş? 5 ay boyunca bunu beklemiş. Mesela aile adına, yani onların avukatı olarak da İşte komisere ve ada valisine gönderilen 7 ya da 8 tane e-posta var. Ailenin avukatının da yolladığı, bu kişinin de yolladığı. Yani hepsi aile adına yolluyor. Ortada kayıp bir kadın var. Onların adına yollanan e-postalardan bahsediyorum. Polise gönderilen. Hiçbirine hiçbir şekilde yanıt alamıyorlar. Ryan Bey ile hiçbir zaman görüşülmüyor. Hiçbir şekilde sorguya çekilmiyor. Ve soruşturma sırasında Ryan'ın bu adaya istediği gibi girip çıkmasına izin veriliyor. Bununla da kalmıyor. İlk başta size şeyi anlattım ya, sahil güvenliğe gittiğinde işte şey diyorlar, denize düşme ihtimali ya da denizde olan biri var, ne yapalım dediğinde sahil güvenliği uyarıyorlar. Sahil güvenliğe söyle diyorlar ya, aslında öyle olmamalı diyor. Yani gittiğinde o kişiler zaten sana yardım etmeli ya da o an yönlendirmeliler, acil bir şey yapmalılar. Hadi bunu da yapmıyorlar. En azından bu adamı, bu şüpheli kişiyi tekneye kadar, katamarana kadar takip etmeleri gerekirdi. Kız arkadaşını aramasına yardım etmeleri gerekirdi. Ayrıca şunu söylüyor. Katamarandan ya da Ryan'a ya da kayıp kıza, Sarm'a ait elektronik cihazlardan cep telefonu ya da konum verileri dahi alınmamış. Yani mesela alınsa ya da işte yatın GPS verilerine bakılsa çok önemli bir şeyler ortaya çıkabilirdi. Atıyorum dün geceden bu zamana, yani bulunduğu zamana kadar, aman bulunduğu demişim, teknenin sabit durduğu zamanlarda gerçekten sabit miydi mesela? Ona bakmak lazım. Yani tekne bir yere hareket etti mi? Ya da güya işte bu adam şeye, çapa alarmına uyandı ya. Neden böyle bir şey oldu? Çünkü dışarıda mıydı? Ya da bu adam bu kadına bir şekilde zarar verdi ve gidip bedenini bir yere mi attı? Bu GPS verilerine bakarak her şekilde ortaya çıkardı. Yani Ryan'ın iddiaları ya doğrulanır ya yalanlanırdı. Tamam, Ryan yalancı, garip, tuhaf bir adam olabilir şu aşamada ama en azından birileri bir şey yapsa bir noktaya gelinirdi diyorum ve Olcay'a sözü bırakıyorum.
Teşekkür ederim. Ryan Bain ve avukatı Sarm'ın cep telefonunu ve iPad'ini Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları polisine teslim ediyorlar. Sarm'ın cihazında kanıt değeri taşıyan bir şey bulup bulmadıkları veya GPS'in açık olup olmadığı bildirilmiyor. Sarm'ın cep telefonu ve tableti araştırılıyor. Katamaranın demirlediği yerden sadece 100 metre uzakta bir teknede başka bir çift daha var bu arada. Bu biliniyor. Olaydan 2 hafta sonra polisin hala bu kişileri sorgulamadığı ortaya çıkıyor. Ayrıca 911 çağrısı Ryan Bey'in 8 Mart sabahı erken saatlerde teknesinde yaptığı arama iddiaya göre sistemdeki bir arıza nedeniyle kaydedilmiyor. 8 Mart'ta polis Ryan Bey'ne katamaranı aramalarına izin vermediği için ihtar vermişti. Ayrıca kayıt belgelerine sahip olmadığı ve güvenlik ekipmanı ihlalleri de şimdi polis ve sahil güvenlik St. John's kıyı şeridini dronlar, dalgıçlar ve koklayıcı köpeklerle arıyorlar. Ancak sarma ne olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamıyor. Olaydan 9 gün sonra adada bir köpek gezdiricisi ortaya çıkıyor ve polise katamaranın demirli olduğu yönden gelen bir çığlık duyduğunu, bunu böyle bir şey işittiğini söylüyor. 7 Mart'ta saat 13, yani öğleden sonra bir sularında duymuş. Polis 7 Mart akşamı için bir zaman çizelgesi oluşturmayı umarak Ryan ve Sarm'ın bottan Siren Song'a geri dönmek için kullanacakları yol üzerinde güvenlik kamerası görüntüleri toplamaya başlıyor. Başlangıçta polis ellerinde hiç güvenlik kamerası görüntüsü olmadığını söylüyordu ama aslında bu güzergahta epey bir kamera var. Sarm ve Ryan'ın botlarını indirdikleri kıyı şeridinde en az bir düzine kamera olduğu biliniyor. Ama bu cihazların birçoğu plajın görüntülerini sosyal medyaya canlı olarak aktarmak için kullanıyormuş. Yani işte gündüz güneşi, kumu, orada verilen partileri vesaireyi hani potansiyel ziyaretçi ve müşterileri oraya çekmek için bu kameralar varmış. Veri kaydetmek ve işte bunları depolamak için programlanan kameralar değillermiş bunlar. Veri depolayan güvenlik kameraları kullanan az sayıda işletme varmış. Ve buradaki Beach Bar adındaki bir restoran da bunlardan biriymiş. FBI ajanlarından biri sonunda bir zaman çizelgesi ortaya çıkarıyor. Bu Richard Dominguez adında bir ajan. Ve silinmeden önce güvenlik kamerası görüntülerini istiyor. Ayrıca aynı ajan Richard Dominguez, Cruz Bay şehir merkezindeki işletmeler için 12 diğer canlı yayın kamerasıyla birlikte plaj barına kameraları kuran sistem mühendisi Steve Butcher ile de temasa geçiyor. Bu işte sistem mühendisinin verdiği bilgilere göre Sarm'ın ortadan kaybolmasının üzerinden Steve Butcher ile konuşulduğunda, bu sistem mühendisi ile konuşulduğunda Sarm'ın ortadan kaybolmasının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmiş bulunuyordu. Yani epey bir vakit geçmişti. Virgin Adaları polis sözcüsü kolluk kuvvetlerinin saatlerce kamera görüntüsü topladığını açıkladı. Ancak bunun hangi aralığa ait olduğunu ve ne zaman toplandığı belirtilmedi. Sarm'ın ailesi polisin kendilerine Sarm ve Ryan'ın o gece bardan ayrıldığını gösteren bir kamera görüntüsü gösterdiğini, ancak videonun bitmeden durdurulduğunu ve polisin kendilerine geri kalanını göstermeyi reddettiğini iddia ediyorlar. Aile görüntülerdeki ayrıntıların Ryan'ın hikayesinin bazı kısımlarıyla çeliştiğini söylüyor. 8 Mart 2021 sabahı saat 2:30 civarında kayıp olduğu bildirilen Sarm, daha önce sahil güvenlik ile irtibata geçmek için 11:45'e kadar bekliyordu Deniz'in anlattığını hatırlarsanız. Kız arkadaşının kaybolduğu gece kızın üzerinde bir elbise olduğunu söylemişti Ryan. Ancak kamera kayıtları böyle bir şeyi doğrulamıyor. Kız üzerinde bir etek ya da şort gibi bir şey var. Üstünde de bir bluz giymiş gibi gözüküyor. Ryan Bey'in polisi ilk aradığı ya da Sarm'ın kaybolduğunu ilk bildirdiği zaman sahil güvenlikle yaptığı o ilk görüşmede ailenin izlediği görüntülerde Sarm'ın bu elbiseyi giydiği görülmüyor. Yani oradaki o elbise detayı yok. Aslında üzerine çiçekler olan siyah elbise Sarm'ın kişisel eşyaları arasında da bulunmuyor. Bu arada hala kayıp olarak aranıyor kız ama aile bunun bir cinayet olduğu konusunda hemfikir ve bundan emin. Sarm'ın kaybolmasından sonra başka bir kadın ortaya çıkıyor bu arada. Corey Stevenson adında bir kadın ortaya çıkıyor ve diyor ki ben 2008-2014 yılları arasında Ryan Bale ile evliydim. Ve bu haberlerde Ryan'ın yeni kız arkadaşının kaybolduğunu duyduğumda kalbim sıkıştı. Bu kadın diyor ki Ryan'ın mükemmel bir erkek olduğunu düşünüyordum. Sanki bir aşk romanına adım atmış gibi hissediyordum kendimi onunla ilk tanıştığımda. Bir erkekte olmasını isteyeceğim her şey onda vardı. Bir rüya gibiydi diyor başları için. Mükemmel bir erkek arkadaş gibi gözüküyordu diyor. Ama aslında hepsinin bir yalan olduğu ortaya çıkmış zamanla. Bu adam hiçbir empatisi olmayan bir narsisti. Diğer insanları kesinlikle umursamıyordu. Öfke sorunu vardı. Tuhaf tuhaf şeyler yüzünden sinir krizi geçirirdi diye anlatıyor. Ama diyor ona travmatik bir şekilde bağlıydım ve ondan uzaklaşmak benim için öyle zor oldu ki ama bir şekilde yaptım diye anlatıyor. Başka hatta yani bu sadece bu fikir beyanıyla kalmıyor kadın. Başka somut olaylar da anlatıyor, örnekler veriyor. Diyor ki örneğin Ryan 2011 yılında aile içi şiddetten tutuklanmış. Corey ve Ryan yani o eski eş ve Ryan bir gece bir düğünden eve dönüyorlarmış ve eve vardıklarında Ryan Corey'i araba yolundan sürüklemiş, dişlerinden birini kırmış kadını ve boğazını sıkmış. O geceye ait polis raporunda Corey'nin ön sağ dişinde taze olduğu anlaşılan bir kan izi varmış. Sağ kulağı kan içindeymiş, sağ omzu çizilmiş durumda. Boynunun sağ tarafında kırmızı çizikler varmış ve sağ göz kapağı yine aynı şekilde darbe almış bir şekilde böyle, bir morarma gerçekleşmiş. Corey, Ryan Bain ile mahkeme salonunda gerçekleşen son o etkileşimden yani boşanmadan da şöyle bahsediyor. Hala beni tehdit ediyordu ve evime geleceğini söylüyordu yine tehdit edercesine. Hatta bu yüzden Corey Stevenson 2 yıl boyunca yatağın yanında bir av tüfeğiyle uyumak zorunda hissetmiş kendisini korkusundan. Yetkililer bu bilgileri not almışlar ve Ryan'ı izlemeye devam etmişler. 27 Mart'ta olaydan 3 hafta sonra Ryan'ın haftalardır Franks Bay'de aynı noktada demirli olan teknesinin aniden ortadan kaybolduğu bildiriliyor. Ryan en son bir sandal ile kıyıya çıkarken görülmüş. Ardından elinde plastik bir poşet spor ayakkabı ile katamarana geri dönmüş. Sonra bir gecede yelken açarak uzaklaşmış. Kimse nereye gittiğini bilmiyor. FBI da onu ve katamaranı aramak üzere bir tekne kiralıyor. Nisan ayı başlarında ABD Virgin Adaları polisi hala Ryan'ın bölgede olduğunu ve FBI'nin arama yaptığı iddia edilmesine rağmen nerede olduğunu bildiklerini iddia ediyorlar. Katamaran nerede? Siren Song 2021 Kasım'ında Granada'da La Fer Bleu Marina'da görülüyor. İsmi kaldırılmış bu arada tekneden. Ryan 500 bin dolarlık yatını 299 bin dolara satmaya çalışıyor görünüşe göre. Tekneyi satışa çıkarmadan önce teknede bazı değişiklikler ve iyileştirmeler yapmış. Teknenin kokpitinin bir kısmını yeniden yapmış. 2024'e gelindiğinde bakalım neler oluyor peki. Kızın annesi, Sarman annesi bir açıklama yapıyor. Ve biz de aslında bu şekilde öğreniyoruz bu olayı. Turistlerin uğrak yeri olan bölgede polis tarafından kendisinin hayal kırıklığına uğratıldığını söylüyor. Çünkü hiçbir çaba sarf etmediğini söylüyor. Sahil güvenliğinde, polisinde. Kızını bulmak için hiçbir şey yapmadılar. Kızımı bulmak için hiçbir şey yapmadılar diyor. Ve Ryan'a karşı içinde inanılmaz bir nefret duygusunun olduğunu söylüyor. Onu eve geri döndürmek istiyorum diyor kızını. Ve hatta Ryan içinde şey diyor buraya gelsin ve bana kızımın nerede olduğunu söylesin çünkü yani bunu yapması gerekiyor diye anlatıyor olayı. Kızını arama çalışmalarının bir parçası olarak daha önce adaya giden anne ayrıca bu kayboluş ile ilgili mantıklı olmayan ve akla yatmayan çok fazla şey olduğunu söylüyor. Ve Ryan'ı bildiği her şeyi polise anlatmaya çağırıyor. Peki tüm bunlar yasal mı? Yani bu yaşananlar işte şeyi bildirmemesi, yani saatler sonra bildirmesi kayıp olduğunu ya da işte kamera kayıtlarına bakılmaması, aileye bilgi verilmemesi bunlar yasal mı? Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre Sarm'ı gördüğü bilinen son kişi olan ve polis tarafından şüpheli kişi olarak tanımlanan Ryan sessiz kalabilir ve memurlar arama emri almak için bir neden göstermeli. Ryan'ın avukatı aileye bu arada bir yanıt veriyor. Annesinin acısını ve hayal kırıklığını kesinlikle anladıklarını ve bununla empati kurabildiklerini söylüyor avukatı aracılığıyla. Bay Bane uyandıktan hemen sonra 911'i aramış ve Sarm'ın teknede olmadığını fark etmiş diye açıklıyorlar. O gece Virgin Adaları polis departmanı ile görüşmek üzere sandalını kıyıya çekmiş ve ertesi gün teknesinde kimse görünmeyince ABD sahil güvenliğini aramış. Ayrıca Sarm'ın kaybolmasının ardından yine sahil güvenliği iki kez teknesine çağırmış. Daha sonra Bay Bane ve ben şahsen Sarm'ın tüm elektronik cihazları dahil olmak üzere eşyalarını polise teslim ettik diyor. Bane'in avukatı yani diyor ki biz bütün işbirliği sürecini yaptık. Gerisi poliste ve sahil güvenlikteydi. Bizim yapabileceğimiz başka bir şey yoktu demeye getiriyor ama bence de olayda ailenin de söylediği gibi örtüşmeyen işte yani bir doğru olmayan ya da soru işareti yaratan detaylar mevcut. Türk bayrağı mı çıktı orada şimdi de?
Aa,
Sen,
ölürüm
senin Türk
Türkiye'm. O nasıl
bayrağın mı?
çıktı?
Ha. Bir anda
Acayip
şey zannettim.
bir
Hani biz böyle yapınca bir şeyler çıkıyordu ya Zoom'da.
Yok, benimki
Hareket edince.
bayrağı.
Böyle şey gibi geldi. Onun gibi bir şey çıkıyor zannettim. Evet, durum bu. Yani hala kayıp sonuç olarak ki ben de hani artık onun var olmadığına inanıyorum ama sen ne düşünüyorsun? Ne diyorsun? Teorilerin ne?
Valla how to get away with murder açıkçası ya. Yani tam olarak bu bence. Arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çok net bir şekilde bu adamın psikolojik sorunları var. Geçmişindeki
Evet.
ilişki de bunu gösteriyor. Yani geçmişine bakıp yargılar mıyım? Yargılarım yani. Tüm bu davranışları ve eski eşinin söyledikleri, eskiden başına gelen kriminal şey legal olaylarda polisle olan olaylarını da
Evet.
birleştirdiğimde çok net bir şekilde bir tartışma çıktı. Konunun ne olduğunu bilmiyoruz. İşte biri bir çığlık duymuş ama onu da çok araştırdım, bir şeye varamadım. Yani o alakasız bir saatteydi. O bir şeye bağlanmadı
Evet.
bence de. Evet, yani muhtemelen bu adam burada da yaşadığı için burada birine bir şey yaptığında, belki geçmişte de yapmıştır, başına hiçbir şeyin gelmeyeceğini bildiği için çok rahatlıkla hareket
Evet.
etmiş. Ya düşünebiliyor musunuz? Yanınızda biri var. O kişi bir anda ortadan kayboluyor ve kimseye bir hesap vermeniz gerekmiyor.
Evet ya çok çok iddialı değil mi bu gerçekten ya? Yani birinin çıkıp ya arkadaş bir anlat bakalım şunları demediği bir düzen ve bunu ya sistemin bug'ını bulmuş gibi adam. Yani öyle takılıyor yani gidiyor işte katamarını satıyor bilmem ne yapıyor. Çok çok enteresan. Peki mesela sence yani suya mı attı kadını yani ya da ne yapmış olabilir? Nasıl kaybetmiş olabilir?
Ya şöyle iki şey söyleyeceğim. Zaten bunu belirttik ama bu adamın da Ryan'ın da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğunu tekrar bir söyleyelim istiyorum. Burası da
Evet.
işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Virgin Adaları, Danimarka'dan satın aldıkları. Dolayısıyla zaten bu adam uzun süredir de burada yaşıyor ve bence her deliğini biliyordur. Her küçük mağarasını, denizini, bilmem nesini, her
Olabilir.
şeyini biliyordur ve eminim kaptan abi adam yani alakasız orada ne bileyim bir anda
Doğru.
diğer ada devletine geliyordur. Yani şeye vurgu
Doğru.
yapmamın sebebi oydu aslında. Küçük adacıklar var, hayat olmayan küçük kayalıklar falan var ya,
Evet.
gitmiştir oraya bir yere koymuştur. Bolca vakti vardı yani. Sen ne düşünüyorsun?
Doğru, doğru söylüyorsun. Evet. Yani bence yani bir şiddet vakası yaşandı. Yani kadına bir şiddet uyguladı. Hatta belki işte kafasını çarptı kadın öldü orada katamaranın içerisinde. Çünkü katamaran aranmıyor yani orada bir iz var mı kan var mı vesaire hiçbir şekilde bilmiyoruz. Sonra da dediğin gibi yani bütün her tarafını biliyor abi ya yani her deliğini biliyor dediğin gibi bir tane adanın bir kenarına bir yerine bir şeyine yapmıştır yani gömmüştür bile belki hatta hiç yaşanmayan bir adaya
Olabilir,
gidip.
olabilir. Ama bir şekilde ortaya bile çıkabilir bu. Çünkü çok ilginç, çok acayip, alakasız şeyler ortaya çıkıyor. Hiç belli
Evet.
olmaz.
Ya bir tane böyle şey kafayı kırmış bir polis ya bu neymiş deyip araştırmaya başlayabilir yani. Ya fakat şey arkasında tabii şeylerin oldu belli adamın parası var yani.
Tabii
Ve
tabii o
şey
avukatlar falan öyle kolay yani tutulmuyordur.
birileri satın alınmış bu hikayede belli ki.
Bir de bir şey söyleyeceğim. Tamamen benim cehaletim. Öyle çok ünlü avukatları meşgul değil midir ya? Direkt arayıp şey bir durum var bana yardım et deyince hemen okey dediğine göre bu adam da dediğin gibi biri herhalde, değil mi?
Yani
Ailesi
işte
belki.
bağlantıları var demek ki yani şey Herkesin bir fiyatı var abi. Yani o fiyatı yatırınca açılmıştır şeyleri, ne bileyim, bilmiyorum ki, muhtemelen öyledir.
Bu bizim bu arada ikinci denizde geçen olayımız. Daha önce hatırlarsanız kruz gemisinden kaybolan bir kızın hikayesini işlemiştik
Evet,
geçen
doğru.
sezon. Evet, bu sefer de
Doğru.
katamaran oldu. Denizdeki kayboluş hikayeleri beni çok korkutuyor, çok etkiliyor.
Evet.
Çünkü hayatta bulunmaz şey. Hatırlarsanız siz de bize linklerini yollamıştınız. Bir Türk hanım da, ünlü bir Türk hanım da, bir iş hanımı da
Evet.
bir katamaranda ya da kruzda hatırlamıyorum kaybolmuştu. Onu da asla bulamadılar mesela.
Çok korkutucu ya. Yani deniz olayı bayağı korkutucu bir şey var. Küçüklüğümden beri çok tedirgin olurum böyle denizin o kocaman halinden. Şey, enteresan bir olay. Bakalım nasıl çıkacak ya. Ben ama buradan bir şey çıkacağını düşünüyorum.
Evet, yani olay hala gündemde zaten. Olcay'ın dediği gibi biz bu
Evet.
röportajı duyduk. Türk basınında da ya şey uyandırmış bu arada. Milliyet'te falan haberleri vardı. Oradan çalmadık, merak etmeyin. Zaten 4 cümlelik bir haber yapmışlardı.
Abi çalıyorsun, çalıyorsun, getiriyorsun karşımıza ya. Hayret bir şey. Ben de oturduğum yerden yorum yapıyorum.
Hayır, şöyle bir şey var zaten. Ay neyse, tamam boş ver, bunu
Aman
geçiyorum.
evet, boş ver.
Aynen. Yani başka şüpheli hiç kimse yok. Yani
Abi kadının yanında başka kimse yok ki. Ya bir de şimdi buradan da şeye bir tekrar bir gelelim. Biz bunu defalarca konuştuk gerçi de. İşte Tinder'dan tanıştığı biri. Ya ben şunu algılayamıyorum. İşe bile girerken, işe bile diyorum. Çünkü hani nefret ederek yaptığımız bir şey ya. Sonuçta yani sonunda para verilen bir şeyi insan severek yapamaz abi. Yani, yani bu severek yapsaydık karşında para almazdık. Bunun için mesela iş yeri senden referans istiyor. Sen insanlara soruyorsun, böyle bir yere girmeyi düşünüyorum, nasıl bir yerdir, içeriden insan buluyorsun. Ya referans arıyorsun. Yani Tinder gibi bir yerde referansın yok abi. Yani şey, balon gibi, yani sürpriz ya da sürpriz yumurta gibi, içinden ne çıkacağı belli değil. Ve dolayısıyla ya hayatını birlikte, ya en özel anlarını birlikte geçirmeyi, yani günlük ya da uzun dönemlik bir şey için referans olmayan bir yerden birini bulma fikri beni çok tedirgin ediyor, çok geriyor. Ya çıkma teklifi geri gelsin diye o işte boomerların ve bizlerin söylediği o şey, aslında altında bu yatıyor. Çünkü neydi abi eskiden güzel günlerde, arkadaşın arkadaşıyla bir şey sevgili olurdun.
tabii,
Ya da
başka
işte
çevre yok zaten yani.
başka çevren yoktu. Okuldan birileri olurdu. Bir şey yapar falan filan. Dolayısıyla hep senin o sosyal balonundan birileriyle vakit geçirirdin. Ve seni öldürme ihtimalleri azdı. Çünkü senin sosyal çevren insan öldürmüyor.
Hayır, bir de şey, yani o da %100 değil tabii ki referans olsa da,
Tabii
ama
ki
en
yani.
azından ne bileyim ortada bir seni araştıracak insanlar olur be. Yani.
Evet, yani bu yeni dönem, yeni dünya düzeni çok çok korkutucu o dolayısıyla. Ama hayatını bu kadar hiçe sayma derim ben insanlara herhalde. Yani bir referans noktası olsun. Sen o iş yer, potansiyel para kazanacağın iş yerinden daha değerlisin.
Evet,
O
evet.
yüzden orada referans arıyorsan kendin için de referans aramalısın bence. Sevgili genç dostum, sana 38'lik tavsiyeler, tecrübelerden.
Bugün de Nasrettin Hoca'dan kıssadan hisse ömrümüzde bu vardı arkadaşlar. Şaka yapıyorum, çok katılıyorum Olcay'a. Yani ilk olarak kendimizi koruyacağız. Herkes kendisini korumak zorunda, çünkü bu şu hayatta
Evet.
güveneceğimiz pek kimse yok. Sadece kendimize güvenmek zorundayız.
Evet abi, evet, yani ya da ne bileyim işte, ya ben niye mesela bir yere gittiğimde ya da hiç gitmediğim bir yere gittiğimde denize bir lokasyon atıyorsam bunun sebebi ya benim en yakın arkadaşım bilsin falan diye değil. Ya bir noktada güvenlik unsuru olarak da yapıyorsun. Yani buradayım, bil, ya da ne bileyim bir yere gittiğinde ya eve vardım demek şey değil, yani birilerine hesap vermek zorunda mıyım diye değil. Bunu böyle görmememiz lazım. Haber veriyorsun çünkü iyiyim, güvendeyim, her şey yolunda. Ya bilmesi gerek. Yani 9 saat kaybolduktan sonra biri seni bulamaz. Çok zor seni bulmaları. Ya bunları birazcık hani şey düşünerek, insanlara büyük büyük tepkiler vermeden önce altında yatan asıl o güvenlik sebeplerini düşünerek hareket edelim diyor ve Bu kıssadan hisse programını bu noktada sonlandırmayı planlıyorum. Ne dersin Deniz?
Çok güzel de oldu abla. Teşekkürler.
Elimi de öpseydiniz para verirdim belki.
Bu arada bir şey
Bayramda.
söyleyeceğim. Bu bölüm yayınlandıktan 2 gün sonra İzmir Kitap Fuarı başlıyor. Orada
Evet.
mısın? Ne yapacaksın?
Tabii ki oradayım. Yani mecburen buradayım. Yani
Hayır, fuarda
bakalım
mısın?
ne kötü organizasyonsuzluklar göreceğiz İzmir'de.
Hadi böyle kalbim sıkışıyor, ne olur deme ya.
Cumartesi günü ayın 20'si mi oluyor? 20'si açılışı yapıyoruz işte yani. Cumartesi oradayım. Ondan sonra da peyderpey oradayım. Sen ne zaman geliyorsun?
Ben bir sonraki hafta sonu 27'sinde oradayım. 28'ine gideceğim. Biletleri aldık. Hiç alakasız bir detay.
Biletleri
Ya
aldık.
şöyle, benim ana işlerimden biri etkinlik, işte fuar organizasyonları falan olduğu için şu an bu konuşmanda bile benim kafamda tikler şey oluyor işte.
Evet.
Ben işte personelim ya, ben personel bilet alındı. İşte bıp bıp bıp falan böyle kafamda bunlar dönüyor. Daha fazla sıkıcılaşmadan bitirelim şu bölümü.
Efendim, o zaman önümüzdeki hafta sonu İzmir'de olanlar İzmir Fuarı'nda Deniz ve beni aynı anda görebilirler. Bu hafta sonunda beni görebilirler. Hafta içi gider miyim bilmiyorum. Paşa gönlüm nasıl isterse.
Oldu o zaman. Bizi görürseniz selam verin lütfen. Ama
Evet.
başkalarına da biz sanıp selam vermeyin. Geçen bir dinleyicimiz ya, Kartal'da, Bostancı'da bir otobüste bana çok benzeyen biri varmış ama ben değildim. Ola da bilirdim bu arada. Ne bileyim, buradan Sabiha Gökçen'e gidiyor olurdum falan filan. Geçebiliyor olabilirdim yani. Çok da alakasız bir yer değil. Ay neyse, hadi bay bay.
Hadi. Tamam, kapatalım artık. Yeter. Hadi görüşürüz. Oldu.